Ayrım 13.
Bu sözler üzerine Grob, bacaklarından birini masanın altından çekerek sormuştu. Bunların hepsi iyi güzel ama kocanız kaç yaşında? Önemli olan bu. 40'ından biraz fazlaydı. Bunu iyi biliyordu Treyze. Grob bu karşılık üzerine ikinci bacağını da masanın altından çekip ayağa kalkmış ve özür dilerim ama siz benimle galiba alay ediyorsunuz hanımefendi demişti. Treyze ondan yemeğini bitirmesini rica etmişti. Kocasının yaşını büyütmek elinden gelmezdi. Ama adamın görünüşünün bir iskeletten ayrılır yanı yoktu ve bundan ötürü hasta olduğundan kuşku duyulamazdı. Treyze her sabah gözlerini açtığında herhalde sabaha çıkmamıştır diye düşünürdü. Ama kahvaltısını vermek üzere kocasının odasına girdiğinde hala yaşadığını görürdü. Kendi rahmetli annesi de böyleydi. 30 yaşında hastalandığı halde ancak 74 yaşında ölebilmişti. Üstelik de ölümü hastalıktan değil fakat aç kaldığı için olmuştu. Dilenciden farklı olmayan bu cadalozun ölmemekte bu kadar direnmesi herkesi şaşırtmıştı. Bu sözler üzerine Grob çatalıyla bıçağın ikinci kez elinden bırakmış ve artık yemeğe devam edemeyeceğini çünkü korktuğunu söylemişti. Önce neden korktuğunu söylemek istememiş, daha sonra konuşmaya karar vererek bir insanı zehirlemek ne kadar kolay demişti. Söz gelimi şurada oturmuş bir yandan yemek yer, bir yandan da akşam geçirecekleri aşk dolu saatlerin düşünü kurarlarken, lokantanın sahibi ya da bir garson kıskançlığından yemeklerine gizlice bir toz katsa ikisi de öbür dünyayı boylayabilirlerdi. O zaman da aşkın tatlı düşü daha mutluluğunu tadamadan son bulurdu. Gerçi Grob kalabalık bir lokantada böyle bir cinayetin işlenebileceğini olanak vermiyordu. Kimin yaptığı çok kolay anlaşılırdı. Buna karşılık evlilikten korkuyordu. Kadın dediğin her şeyi yapabilirdi çünkü. Kadınların ne mal olduklarını çok iyi bilir, yalnızca kalça ve baldırlarını değil ki bunlar hiç kuşkusuz kadının en güzel yanıydı. Fakat tüm yönleriyle çok iyi tanırdı. İşlerini çok iyi bilirlerdi. Kendi yararlarına bir vasiyetname yapılana dek sabırla beklerler, sonra akıllarını estiği gibi kocalarının canını okuyup daha adamın ölüsü soğumadan asıl sevdikleriyle nikah dairesini boylarlardı. Ama yeni evlendikleri de bu kez dinsizin hakkından imansız gelir örneği erkeklerin öcünü çıkarmaya kalkışınca sonuç olarak kadın pek bir şey elde edemezdi. Treyze bu sözleri hiç gecikmeksizin karşılık vermişti. Hayır, o böyle şeyler yapabilecek bir kadın değildi. Ne kadar titizlikle işlenirse işlensin, cinayetin ortaya çıkması olanağı her zaman vardı. Bu durumda da yapan derhal hapishaneyi boylardı. Oysa demir parmaklıkların ardına düşmek dürüst bir kadın için yakışık almazdı. En iyisi böyle bir sonuçtan elden geldiğince korunmaktı. Çünkü polis koku alır almaz koşar gelir ve insanı gözünün yaşına hiç bakmaksızın hapishaneye götürürdü. Bir kadının böyle bir duruma dayanabilip dayanamayacağını hiç düşünmezlerdi. Kendilerini her şeye burunlarını sokmak zorunda hissederlerdi. Aslında bir kadının kocasıyla nasıl yaşadığından, geçinebilip geçinemediğinden onlara neydi? Öyle ya, onlara göre kadın ne yapılırsa yapılsın susmalıydı. Sanki insan değildi, onun da canı yoktu. Kocaya gelince ona bambaşka gözle bakılıyordu. Hatta hiçbir işe yaramasa bile, söz gelimi kendi kocası, erkek bile değildi. Böylesine de acımanın hiç yeri yoktu. Bu işin en iyi çözüm yolu, Grob'un eline bir kazma alıp kocası uyuduğu sırada başını indirivermesiydi. Ama kocası korkusundan geceleri uyumazdan önce kapısını kilitliyordu. Bir çare bulmak Grob'a düşerdi. Nasılsa biraz önce dikkatli davranıldığı takdirde cinayetin gizli kalabileceğini kendi söylememiş miydi? Ama Treyze böyle bir şey yapamazdı. Dürüst bir kadındı çünkü. Burada Grob onun sözünü kesmiş, bu kadar yüksek sesle konuşmamasını istemişti. Biraz önceki sözlerinin yanlış anlaşılmış olmasından korkuyordu. Yoksa Treyze Grob tarafından kocasını zehirlemeye kışkırtıldığını mı ima etmek istiyordu? Çok yanılıyordu eğer böyleyse. Çünkü Grob bir sineğe bile zarar veremeyecek kadar yufka yürekliydi. Zaten kadınların ona bayılmalarının nedeni de buydu. Kadınlar neyin iyi olduğunu bilirler demişti Treyze. Ben de bilirim diye yanıtlamıştı Grob. Sonra birden ayağa kalkmış, sanki Treyze üşüdüğünü söylemiş gibi gidip askıdan paltosunu almış, kadının omuzlarına koymuştu. Aslında bunu Treyze'nin ensesine bir öpücük kondurabilmek için yapmıştı. Dudakları da sesi kadar yumuşacık ve tatlıydı. Güzel enseleri öpmeye bayılırım demişti. İsterseniz söylediğim iş hakkında biraz daha düşünün. Yerine oturduktan sonra da gülmeye başlamıştı. Öpücük dediğiniz böyle olur. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Yalnız sanırım artık hesabı ödemenin zamanı geldi. Treyze bütün hesabı ödemişti. Nasıl olup da böyle bir budalalık yapabildiğini kendisi de bilmiyordu. O ana dek her şey pek iyi ve güzel gitmişti. Ama sokağa adımlarını attıkları anda terslikler başlamıştı. Grob önceleri hiçbir şey söylememişti. Treyze de ona ne karşılık vereceğini bilmiyordu. Mobilya dükkanına vardıklarında Grob sormuştu. Evet mi, hayır mı? Rica ederim, hayır ne demek? Tam 12'yi çeyrek geçe bekliyorum. Ben sermaye işini kastetmiştim demişti bunun üzerine adam. Treyze de tüm içtenliğiyle ona güzel bir karşılık vermişti. Zaman her şeyi çözümler. Bundan sonra ikisi birlikte dükkana girmişlerdi. Adam hemen arka bölüme giderek gözden kaybolmuş, onun yerine birdenbire şef ortaya çıkmıştı. Afiyet olsun, inşallah güzel bir yemek yemişsinizdir. Yatak odası takımı yarın öğleden önce teslim edilecek. Sizce bir sakıncası yok ya? Hayır, fakat parasını bugün ödemek istiyorum. Adam parayı almış, karşılığında bir makbuz vermişti. Tam bu sırada arka taraftan çıka gelen yakışıklı tezgahtar herkesin önünde yüksek sesle Treyze'ye şunları söylemişti. Evinizde size yoldaşlık etmek için korkarım bir başkasını aramak zorunda kalacaksınız muhterem hanımefendi. Çünkü sizden çok daha genç ve çok çok daha güzel hanımlardan aynı öneriyi almış bulunmaktayım. Kusuruma bakmazsınız değil mi muhterem hanımefendi? Bunun üzerine Treyze koşarak dışarı fırlamış, kapıyı arkasından çarptıktan sonra sokak ortasında herkesin gözü önünde ağlamaya başlamıştı. Gruptan herhangi bir şey istemiş miydi ki? Hayır, yalnızca yemeğe davet etmişti onu. Teşekkür yerine şimdi hakaret görmüştü. Oysa evli bir kadındı. Tanımadığı erkeklerin peşinden koşmasına hiç gerek yoktu. Ayrıca her erkekle çıkan bir hizmetçi parçası da değildi. İstese elini sağladığı anda ellisini bulabilirdi. Sokağa çıktığında bütün erkeklerin başları ona dönmüyor muydu? Kimdi bütün bu başına gelenlerin sorumlusu? Hiç kuşkusuz kocasıydı. Bütün kenti karış karış dolaşıp onun evine eşya beğeniyor, bir düstelik hakaret görüyordu. Eşya alma işini kocası yapsaydı ya, ev onun eviydi. Kitapların önünde yer alacak eşyalarla hiç ilgilenmemesi düşünebilecek bir tutum değildi. Treyze neden bu denli sabırlı olduğunu sordu kendi kendisine. Kocası gibi düşünen erkekler karılarını gönüllerince kullanabileceklerini sanırlardı. Kocası için elinden geleni yapmış, buna karşılık kocası onu yalnız başına bırakarak elin adamından hakaret görmesine yol açmıştı. Böyle bir şey o yakışıklı tezgahtarın karısının başına gelse onun tepkisi nasıl olurdu? Ama onun karısı yoktu. Neden yoktu? Sapına kadar erkekti de ondan. Erkek dediğin ancak bir baltaya sap olduktan, bir kenara biraz bir şeyler ayırdıktan sonra evlenirdi. Kendi fasulye sırığı kılıklı kocası ise bir kadının gözüne çekici görünebilecek hiçbir şeye sahip değildi. Gövdesi iskeletten, başı ise kuru kafadan farksızdı. Gören canlı bir insan olduğuna asla inanmazdı. Böyleleri neden yaşarlardı acaba? Bir işe yaramadıkları gibi başkalarının paracıklarını da yerlerdi. Treyze apartmanın kapısından girdi. Küçük odanın eşiğinde beliren kapıcı avazı çıktığı kadar bağırarak ''Bugün yenilikler bekliyor sizi bayan profesör'' dedi. Treyze görürüz diye karşılık verip onu ne denli aşağı gördüğünü belli etmek istercesine sırtını döndü. Yukarı çıkıp daire kapısını açtı. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Eşyalar karma karışık durumda hole yığılmıştı. Treyze ses etmeden yemek odasının kapısını açtı. Açmasıyla birlikte de dehşete düştü. Duvarların görünüşü bir çırpıda değişivermişti. Önceden kahverengiyken şimdi renkleri beyaza dönüşmüştü. Bir şey olmuştu hiç kuşkusuz ama neydi olan? Aynı değişme yemek odasına bitişik olan odada da vardı. Treyze ancak yatak odası olarak döşemek istediği üçüncü odaya girdikten sonra olup biteni sezdi. Kocası kitapların sırtını duvara doğru çevirmişti. Kitaplar sırtından tutulmasını elverişli biçimde yerleştirilmeliydi. Doğru dürüst toz alınabilmesi için bu şarttı. Aksi takdirde bir kitabı yerinden çıkarmak çok zorlaşırdı. Ama kocası böyle istedikten sonra Treyze'ye göre hava hoştu. Zaten her gün toz almaktan bıkıp usanmıştı. Aslında toz almak hizmetçinin işiydi. Kocasının da bir hizmetçi tutabilecek kadar parası vardı. Eşyalar için hesapsız para harcayacak yerde biraz tutumlu olmakla bu işi çözümleyebilirdi. Ne de olsa Treyze'nin de canı vardı. Kendisinin de bir canı olduğunu, kocasının başına kalkmak için kiyeni aramaya başlayan Treyze adamı çalışma odasında buldu. Boylu boyunca yerde yatmaktaydı. Merdivende üzerine devrilmişti. Merdivenin boyu kocasının boyunu birkaç santim aşıyordu. Altındaki güzelim halı kan lekeleri içindeydi. Kan lekesini çıkarmak çok zordu. Neyle çıkarsam acaba diye düşündü Treyze. Şu kocası hiç değerini biliyor muydu yapılan işlerin? Kim bilir gene nasıl dikkatsiz davranmış ve sonunda merdivenden aşağı düşmüştü. Treyze eskiden beri kocasının sağlığının tam yerinde olmadığını söylemez miydi? İşte dediği çıkmıştı. O yakışıklı tezgahtar şimdi burada olup bu durumu görmeliydi. Ama Treyze seviniyor değildi bu sonuca. Çünkü o böyle bir kadın değildi. Böyle bir ölümü kocası için bile istemezdi. Neredeyse acımaya başlamıştı ki yeğeni. Merdivenden düşüp ölmek. Akıl alır mıydı dikkatsizliğin bu derecesini? Kendisi 8 yıldan bu yana her gün toz almak için merdivene çıkıyordu. Ama başına bir kez bile böyle bir kaza gelmemişti. Kendini bilen insan doğru dürüst tutunurdu merdivene çıkarken. Neden bu kadar aptaldı acaba ölen kocası? Şimdi kitapların tümü Treyze'nin olmuştu. Bulunduğu odadaki kitapların ancak yarısının sırtı duvara çevrilmişti. Kocası hep bu kitapların büyük bir yatırım olduğunu söylerdi. Satın alan kendisi olduğuna göre söylediğinin doğruluğundan kuşku edilemezdi. Treyze cesede dokunmadı. Ağır merdiveni ölünün üstünden kaldırmaya kalkışsa sonradan polise başı belaya girebilirdi. En iyisi her şeyi olduğu gibi bırakmaktı. Dokunmamasının nedeni kandan korkması değildi. Zaten ortada kan denebilecek bir şey var mıydı? Kocasının doğru dürüst kanı bile yoktu. Yalnızca ölürken çevresini kirletmesini bilmişti o kadar. Treyze halının lekelenmiş olmasını üzülüyordu. Ama buna karşılık şimdi her şey onun olmuştu ve bu güzel ev uğruna birkaç lekeye herhalde katlanılırdı. Kitapları hemen elden çıkaracaktı. Daha düne dek böyle bir şeyi aklının ucundan dahi geçirebilir miydi? Ama yaşam böyleydi işte. Dünyaya kazık kakacakmışçasına karısına her türlü eziyeti çektiren, bir anda yaşama gözlerini kapayabilirdi. Treyze her zaman bu gidişin sonu yok demiş ama kocası ona konuşmayı yasak etmişti. Yaşadığı sürece dünyada yalnızca o varmış gibi davranmıştı. Gece 12'den önce yatmamak ve karısının hiç rahat yüzü göstermemek, akıl alır davranış mıydı bu? Normal insan dediğin saat 9 oldu mu yatar, karısını da rahat bırakırdı. Yazı masasının darmadağınık ve içler acısı haline dayanamayan Treyze kayarak masanın yanına gitti. Masa lambasını yakarak kağıtların arasında vasiyetname aramaya koyuldu. Kocasının düşüp ölmezden önce böyle bir belgeyi hazırlamış olduğundan emin gibiydi. Ayrıca ortada başka bildiği mirasçı olmadığından, kocasının her şeyini kendisine bıraktığından da kuşkusu yoktu. Ne var ki A'dan Z'ye dek satır satır okuduğu bilimsel notların arasında paraya ilişkin tek sözcük bulamadı. Üstü bilmediği dilde yazılarla dolu sayfaları gayet düzgün bir biçimde bir yana ayırdı. Bunlar satıldıklarında herhalde epey para ederlerdi. Bir gün yemek yerlerken kocası yazdıklarının altın değerinde olduğunu ama kendisinin yazmaktaki amacının para olmadığını söylemişti. Bir saat boyunca her kağıdı titizlikle okuyan ve bir yana koyan Treyze büyük bir öfkeyle ortada herhangi bir vasiyetname olmadığını anladı. Kocası hiçbir şey hazırlamamıştı. Son nefesini verene dek yalnızca kendini düşünen, karısının geleceğini ise aklının ucundan dahi geçirmeyen bir adam olarak yaşamıştı. Treyze içini çekti ve vasiyetnameyi bulana dek sırayla masanın bütün gözlerini aramaya karar verdi. Ama elini daha ilk kez attığı anda büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştı. Masa kilitlenmişti. Kocası anahtarları daima pantolonunun cebinde taşırdı. Şimdi ayıkla pirincin taşını diye düşündü Treyze. Kocasının elini dokundurması olanaksızdı. Bir rastlantı sonucu kanı bir yerine bulaşsa polis kim bilir ne sonuçlara varırdı. Treyze cesede iyice yaklaştı, eğilip baktı. Ama ceplerinin durumu hakkında herhangi bir fikir edinemedi. İyice diz çökmekten de korkuyordu. Önemli bir işe başlamazdan önce eteğini çıkarmak adetiydi. Eteğini düzenli bir biçimde katlayıp halının uzak bir köşesine koydu. Sonra cesedin bir adım ötesinde diz çöktü. Dengesini daha iyi sağlayabilmek için başını merdivene dayadı ve sol elinin işaret parmağını yavaş yavaş kocasının sağ cebine daldırdı. Ama fazla ilerleyemedi. Pek beceriksizce düşmüştü kocası. Parmağı cebin derinliklerinde sert bir şeye dokunur gibi oldu. Tam bu sırada merdivene de kan bulaşmış olabileceğini düşünen Treyze dehşete kapıldı. Hemen ayağa fırlayarak elini alnına, merdivene dayamış olduğu kısma götürdü. Ama kan bulamadı. Ne var ki vasiyetnameyi ve anahtarları elde etme yolundaki çabalarının sonuçsuz kalışı cesaretini kırmıştı. Bir şeyler yapmak gerek dedi yüksek sesle. Ceset burada kalamaz ya. Eteğini yine üzerine geçirdikten sonra kapıcıyı çağırdı. Kapıcı yüzünde korkutucu bir ifadeyle ne var diye sordu. Çalışırken basit bir insan tarafından rahatsız edilmekten hoşlanmazdı. Ayrıca Treyze bir ölünün yakınında olduklarını düşünerek fısıltı halinde konuşmuş olduğundan kadının ne söylediğini de anlayamamıştı. Kocam ölmüş diyorum size, anlamıyor musunuz? Şimdi anlamıştı kapıcı. Anlamasıyla birlikte de içinde bir takım eski anılar kıpırdanmaya başlamıştı. Ama onların dediğine hemen güvenemeyecek kadar uzun bir süreden bir emekliye ayrılmış bulunmaktaydı. Bu yüzden tam sevdiği türden bir cinayet karşısında olduğuna ancak yavaş yavaş inanabildi ve kuşkuları aklından kovdu. İnanmasıyla birlikte tutumunda da bir değişme oldu. Aynen polis olarak çalıştığı, güçlü olduğu günlerde, olağanüstü bir avın peşine düştüğü zamanlar yaptığı gibi yüzüne zararsız, suya sabuna dokunmaktan kaçınan bir insanın ifadesini verdi. Şimdi onu gören, çok zayıf, iş görmekten aciz bir insan olduğu kanısına varırdı. Kükremesinin gırtlağından dudaklarına gelmesini engelledi. Her zaman dimdik hasmının üzerine dikilen gözleri, yumuşak başlılıkla yuvalarına çekilip tuzağa yattı. Dudakları gülümsemeye çalıştı. Ancak sert ve dudağın hemen üstünde olan bıyıklar bunu engelledi. Bunun üzerine yardıma koşan bir çift çalışkan parmak ucu ağzının yanlarını bir gülümseme biçiminde yaydı. Katil kadın bitkindi ve hiç kıpırdanmıyordu. Kapıcı üstünde üniforması olduğu halde yargıçların önüne gelerek ne yapılması gerektiğini anlatmaya başladı. Kamuoyunda geniş yankılar bırakacak olan bu davanın baş tanığı oydu. Savcı olmaksızın hiçbir şey yapabilecek durumda değildi. Katil başkalarının eline düştüğü takdirde yaptıklarını tümüyle yatsıyacaktı. Salonda yankılar bırakan bir sesle "Baylar!" diye söze başladı. Gazeteciler söylediklerinin her sözcüğünü yazmaktaydılar. İnsana insanca davranmak gerekir. Katil dönünde sonunda bir insandır. Ben uzun bir süre önce emekliye ayrıldım. Boş zamanlarımda sanıkların yaşam ve davranışlarını, yerinde deyimiyle ruhsal durumlarını incelerim. Sanığa karşı iyi davrandığınız takdirde katil kadın suçunu itiraf edecektir. Ama sizi uyarmak isterim baylar. Sanığa karşı kötü davranırsanız o zaman katil yüzsüzlüğü ele alıp her şeyi yatsır. Mahkemede suçun katil tarafından işlendiğini gösteren kanıtlardan yoksun kalır. Olağanüstü önem taşıyan bu adam öldürme davasında bana güvenebilirsiniz. Ben burada iddia makamının tanığı olarak bulunuyorum. Fakat sorarım size baylar. İddia makamının elinde benim gibi kaç tanık var? Hiç. Tek tanık benim. Onun için şimdi beni dikkatle dinleyin. Bu iş öyle sandığınız kadar kolay değildir. Nitekim bu olayda da kolay olmamıştır. Önce kuşkulandım. Ama hiçbir şey söylemeksizin katili inceden inceye gözden geçirmekle yetindim. Ancak merdivene geldikten sonradır ki ağzımı açıp konuştum. Zalim bir adamdı değil mi? Treyze kapıcının yüzündeki sevimli ifadeyi görür görmez büyük bir korkuya kapılmıştı. Bu ani değişikliğin nedenini açıklayamıyordu. Elinden gelse yine bağırmaya başlaması için her şeyi yapacaktı. Adam her zaman yaptığı gibi yeri titreten adımlarla önden gitmiyordu. Büyük bir yumuşak başlılıkla Treyze'nin yanında yürüyordu. İkinci kez sanki ona cesaret vermek istermiş gibi zalim bir adamdı değil mi diye sorduğunda Treyze hala adamın kimden söz ettiğini anlayamamıştı. Oysa başka zamanlarda söylediklerini hemen anlardı. Adamı yine alışkın olduğu o eski çabuk öfkelenir haline döndürebilmek için evet diye karşılık verdi. Kapıcı onu dürttü. Kurnaz bakışlarının üzerinde gezdirirken bütün gücüyle sanki onu kocasının zalimliği karşısında direnmeye çağırır gibiydi. Bu durumda insanın kendisini savunması doğaldır. Öyle. Bu arada bir kaza da olabilir. Evet, insan dediğiniz nedir ki bir anda sönüp gidebilir. Haklısınız, sönüp gidebilir. Bütün bunlar yumuşatıcı nedenlerdir. Öyle. Asıl suç kocanızın. Evet. Belki vasiyetname de yapmamıştır. İşte bu olamaz. Parasız yaşanmaz ki. Evet, yaşanmaz. Bu işler için mutlaka zehir kullanmak şart değildir. O anda Treyze de bunu düşünmüştü. Ama bir şey söylemedi. Neredeyse yakışıklı tezgahtar bana böyle yapmamı öğütledi ama ben kabul etmedim diyecekti, demedi. Başı polise derde girebilirdi çünkü. O anda kapıcının da eski bir polis olduğunu anımsadı. Adam hiç kuşkusuz bu gibi konularda geniş bilgi sahibiydi. Treyze biraz önce aklından geçirdiklerini söyleyecek olsa, zehirlemek yasal olarak yasaktır. Nasıl yapabildiniz böyle bir şey diye karşılık verecekti. Treyze ise hiç niyetli değildi böyle bir duruma düşmeye. Zaten bütün suç o yakışıklı adamı, adı Grob olan ve Gross ve annesi firmasında basit bir tezgahtar olarak çalışan adama aitti. Önce saat tam 12'yi çeyrek geçe evine geleceğini söyleyip Treyze'nin rahatını kaçırmıştı. Sonra da baltayı eline alıp kocasını uyurken öldüreceğini söylemişti. Treyze ne buna ne de zehirleme işine yanaşmadığı halde şimdi başına bir sürü bela çıkmıştı. Kocası ölmüşse bundan o mu sorumluydu? Gerek vasiyetname gerekse kocasının bıraktıkları onun hakkıydı. Gece gündüz demeyip evde kalmış, kocası için parmaklarının derisi soyulana dek bir hizmetçi gibi çalışmıştı. Yalnız başına bırakılabilecek bir adam değildi çünkü. Bir kez ona bir yatak odası takımı satın almak için dışarı çıkmış, o kapıdan çıkar çıkmaz kocası eşyaları birbirine katmıştı. Bununla da yetinmeyip merdivenlere tırmanmış ve düşüp ölmüştü. Her şeye rağmen Treyze acımıştı ona. Bu durumda kadının kocasının mirasına konmasında yakışık almayan bir yan var mıydı? Treyze merdivenlerden çıkıp katları geride bıraktıkça yitirmiş olduğu cesaretinin bir parçacığını yeniden edinmeyi başardı. Kendi kendisini suçsuz olduğuna inandırdı. Bundan ötesinin önemi yoktu. Polis istediği kadar gelebilirdi. Dairenin kapısını içerideki değerli nesnelerin sahibesi olduğunu belli eden bir yüz ifadesiyle açtı. Yüzündeki korkusuz ifade kapıcının gözünden kaçmamıştı. Ama onun için önemi yoktu bunun. Nasılsa itiraf etmişti suçunu bir kez. Şimdi katille kurbanının karşılaşacaklarını düşünüp seviniyordu. Treyze önden geçmesi için çekilip yol verdi. Kapıcı gözlerini kurnazca kırpıştırarak teşekkür etti. Bu arada Treyze'yi bir an bile gözünden uzak tutmuyordu. Kapıcı olup bitenleri daha ilk başta kavrayıvermişti. Merdivenin cinayet işlendikten sonra Treize tarafından cesedin üzerine konduğuna kuşku yoktu. O böyle numaraları yutacaklardan değildi. Bütün ömrü böyle olayların içinde geçmişti. Baylar, daha sonra cinayetin işlendiği yere gittim. Katile dönüp, merdiveni kaldırmamda bana yardımcı olur musunuz dedim. Sakın bunu merdiveni tek başıma kaldıramayacağım için yaptığımı sanmayın. Sözünün burasında pazularını şişirdi. Ama katilin yüzünün nasıl bir ifade alacağını görmek istiyordum. Yüzdeki ifade her şeyin anahtarıdır. Bir insan hakkında kafanızda biriken bütün soruların karşılığını onun yüzünü okuyarak bulabilirsiniz. Daha konuşmasını bitirmemişti ki merdivenin kıpırdandığını görerek şaşırdı. Bir an için profesörün ölmemiş oluşuna bayağı üzülür gibi oldu. Bu yüzden baş tanığın konuşmasının büyük bir bölümü görkemliliğini yitirme tehlikesiyle karşılaşmıştı. Kapıcı görev başındaki bir memurun yürüyüşüyle merdivenin yanına gidip tek eliyle kaldırdı. Henüz kendine gelmekte olan Kien acılar içinde kıvranmaktaydı. Ayağa kalkmaya çalıştıysa da başaramadı. Yine eski haline dönmüş olan kapıcı, fakat bu ölmemiş ki diye bağırarak profesörün ayağa kalkmasına yardım etti. Treize gözlerine inanamıyordu. Ancak Kien iki büklüm ama bu haliyle bile kendisine yardım eden kapıcıdan daha uzun, doğrulup da zayıf bir sesle şu kahrolasıca merdiven dedikten sonradır ki kocasının hayatta olduğunu anlayabildi. Ama çok alçakça bir şey bu diye bağırdı cırlak sesiyle. Yakışık alı şey değil bu. Dürüst bir insan nasıl olur da böyle davranabilir? Rica ederim. Şimdi herkes ne düşünür bizim hakkımızda? Kapıcı kes sesini geveze karı diyerek onun yakınmalarını ağzına tıkadı. Çabuk doktoru çağır. Ben de bu arada profesörü yatağına götüreyim. Profesörün zayıf bedenini sırtlayıp dışarı hole çıkardı. Yatak burada diğer eşyaların arasındaydı. Kien elbiseleri çıkarılırken hiç durmaksızın ben bayılmadım, ben bayılmadım diye söylenip duruyordu. Kısa bir süre için bile olsa bilincini yitirmiş olmak ağrına gidiyordu. Kapıcı kendi kendine bu adamcağızın iskeletinde hiç adele yok mu diye sorarak başını salladı. Önündeki iskeletin acıklı görünüşü kafasındaki davanın görkemli görüntüsünü tümüyle silmişti. Bu arada Treize de doktoru çağırmak üzere dışarı fırlamıştı. Ancak sokağa adım attıktan sonra kendini biraz toparlayabildi. Elinde üç odasının bulunduğu ve bunun yazılı sözleşmeye bağlandığını düşünerek kendini avutmaya çalıştı. Yalnız arada sırada hafifçe hıçkırıyor ve mırıldanıyordu. Olacak şey mi bu? Ölmüş adam yaşasın. Olacak şey mi bu? Hasta yatağı. Kazadan 6 hafta sonra Kien hala yataktaydı. Doktor hastayı yoklamaya geldiği günlerden birinde Treize'yi bir köşeye çekip biraz konuştu. Kocanızın hayatta kalması ya da kalmaması sizin bakımda göstereceğiniz titizliğe bağlı. Şimdiden kesin bir şey söyleyebilmem olanaksız. Çünkü bu cidden tuhaf olay hakkında daha gereğince aydınlanabilmiş değilim. Neden beni daha önce çağırmadınız? Sağlık safsaklamaya gelmez. Kocamın görünüşü hep böyledir diye karşılık verdi Treize. Bugüne kadar hastalandığı da hiç görülmemiştir. Ama insanlar arada sırada hastalanmazsa doktorların hali ne olur? Bu açıklama doktoru tatmin etmeye yetti. Artık hastanın iyi ellerde olduğundan emindi. Kien yatağında hiç rahat değildi. Bütün kapılar isteği dışında kapatılmış, yalnız şimdi Treize'nin yatak odası olarak kullandığı odaya geçen kapı açık bırakılmıştı. Oysa Kien kitaplığın diğer odalarında olup bitenleri de bilmek istiyordu.